Ayrım 9, Tarihimizden Yaşanmış Öyküler, Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 172. Yahya Paşa, Özik Kalesi, Dinyester Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada eski bir Türk kalesidir. Rus ordusu 1737 yılının Temmuz ayında çok kalabalık bir orduyla kaleyi kuşattı. Rus Mareşalı Mühih, Yahya Paşa'ya teslim olmasını teklif etti. Yahya Paşa, hayır dedi. Dövüşeceğiz ve hiç olmazsa tarih şanlı bir savunma örneği bırakacağız. Kalede kaç asker bulunduğunu sordu. 5.000 diye cevap verdiler. Acı acı güldü. Demek ki 15 Moskova bir Türk düşüyor. Bu da bize yeter. Yüzden fazla kuşatma topu kaleyi dövmeye başladı. Yer yerinden oynadı, kıyametler koptu sanki. Toplar nihayet susunca Yahya Paşa beraberine az bir kuvvet alıp kaleden çıktı. Düşman ordugahını bastı, kasıp, kavurdu, esip savurdu. Yahya Paşa'nın sık sık kaleden çıkıp üzerlerine atılması Rus subaylarını şaşırtmıştı. Bu adam delirdi, ne yaptığını bilmiyor diye bağırıyorlardı. Rus mareşalı ise aynı fikirde değildi. Ne yapması gerektiğini ve ne yaptığını çok iyi biliyor, dedi. Gerçek bir komutan olmak istiyorsanız kahraman Yahya Paşa'yı örnek alın. Yahya Paşa elinde kalan asker ve subaylarıyla birkaç çıkış daha yaptı fakat durum çok ümitsizdi. Sadrazam'dan istediği yardım da bir türlü gelmiyordu. Buna rağmen başaracaktı. Ne yazık ki bir akşamüstü cephaneliğe düşen Rum mermisi ortalığı cehenneme çevirdi. 10 bölük Türk askeri subaylarıyla birlikte şehit oldu. Yahya Paşa gözlerini sicimlenen gözyaşlarıyla şehitlerin önüne diz çöktü, ellerini açtı. Rabbim bana da şehadet nasip eyle. Düşman su yollarını da kestiği için askerlerimiz günlerdir susuzdular. 13 Temmuz günü düşman topları sustular. Bundan faydalanmak isteyen Yahya Paşa adamların bir kısmıyla su aramaya çıktı fakat Moskov uyumuyordu. Haberi almıştı. Şiddetli bir hücumla kaleye girdi. Yahya Paşa su aramaktan vazgeçip derhal geri döndü. Bir avuç kahramanla sayısız düşmanın üstüne atıldı. Kılıç kılıca, gırtlak gırtlağa korkunç bir boğuşma başladı. Artık 1.000 Rus askerine bir Türk askeri düşüyordu. Zaten topu topu 100 kişi kadar kalmışlardı. Ölmek veya en azından esir olmak an meselesiydi. İşte o sırada Yahya Paşa bayrağı kaptı, kılıcını çekti ve yüksek sesle tekbir ala ala düşmanın en kalabalık grubuna saldırdı. Onu öylesine bir kahramanlıkla şahlanmış gören askerleri çığlık çığlığa bağırıştılar. Paşamız, babamız, serdarımız bizi yalnız koma. Yahya Paşa ise şöyle kükredi. Ben Moskova teslim olmam. Hakkınızı helal edin evlatlarım. Sonunda yaralı olarak esir düştü. Özi kalesinden gözyaşları içinde ayrılırken, sevgili Özi, benim şanlı kalem, şehitler diyarı, seni yad ellerde bırakmayacağım, diyordu. Silistre aslanları. 40 bin kişilik bir Rus ordusu 28 Temmuz 1828'de Silistre'ye gelip kuşattı. Kalede ancak 10 bin askerimiz vardı. Bunlar kuşatma başlar başlamaz Rus ordusunun üstüne gülle gibi düştüler ve nihayet 8 Kasım 1828 günü arkalarına bile bakmadan kaçmaya zorladılar. Silistre'de ilk büyük zafer kazanılmıştı. Fakat Rusya bunu çekemeyecek. Bu sefer 50 bin kişilik koca bir ordu hazırlayıp 152 topla birlikte Silistre'yi kuşatacaktı. Rus ordusunun başında Kont Diebich vardı. Silistre'yi almaya yeminliydi. 18 Mayıs 1829'da ikinci kuşatma başladı. Kalede bu defa 8 bin askerimiz bulunuyordu. Komutanımız Sert Mehmet Paşa, valimiz ise Ahmet Paşa'ydı. Kale canlı başta savunuluyor, düşman bir türlü içeri giremiyordu. Yalnız attığı toplarla kaleyi harabeye çevirmişti. Sivil halk bıkmış, usanmış ve Sert Mehmet Paşa'ya başvurarak teslim olunmasını istemişlerdi. Sert Mehmet Paşa, sabırlı olunuz, dedi. Sizin kılınıza bile zarar gelmeyecektir. Babalarımızın, dedelerimizin kan ve can pahasına aldığı bu güzel kaleyi ellerimizle düşmana nasıl veririz? Böyle bir davranış Allah'ın gücüne gitmez mi? Hayır, ben Allah'tan korkarım. Kaleyi düşmana veremem. Silistre'nin daha fazla dayanamayacağını zanneden Rus kumandanı Kont Diebich, kumandayı tanımış Rus generallerinden Karazovski'ye bırakıp Rusya'ya dönmüştü. Korkunç çatışmalar başladı. Askerlerimizin barutu tükendi, yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Sadrazamın yardıma geleceğini sanan Sert Mehmet Paşa her şeye rağmen dayanmaya kararlıydı. Ama bu arada Sadrazam'ın mektubu geldi. Biz burada savaşı kaybettik. Sisra'yı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Bu mektup bütün ümitleri kırdı. Sisra valisi Ahmet Paşa, komutan Sert Mehmet Paşa'ya, "Paşa kardeş," dedi, "teslim olmaktan başka çare yok." "Asla." "İyi ama nasıl savaşacağız? Hiç barutumuz kalmadı ki." "Eskiden top mu vardı, barut mu vardı? Dedelerimizin elinde şanlı zaferler kazanan kılıçlarımız, süngülerimiz ne gün içindir? Onlara layık olduğumuzu ispat etmeliyiz. Neden göğüs göğüse vuruşmayalım? Neden baş alıp baş vermeyelim? Böyle zamanda canın ne önemi var? Şu anda evlatlarım da başka bir kalede vuruşuyorlar. Teslim olup yaşamaktan şehit olmak iyidir." Vuruşmalardan artı kalan 5-6 bin askeri topladı. "Gazi kardeşlerim, gözünü budaktan sakınmaz aslan evlatlarım. Bu gece topa karşı tüfekle, bombaya karşı kılıç ve süngüyle çıkacağız. Benimle gelmek istemeyenler geri dursun. Ben bu gece şehit olmaya gideceğim." Askerler de subaylar da gözyaşlarını tutamamış ağlamaya başlamışlardı. Ömrü savaş meydanlarında geçen ihtiyar paşa atına binip kılıcını çekti. "Şehit olmak istiyorum. Şehit olmak isteyenler arkamdan gelsin," diye bir nara attı ve açılan kale kapısından dışarı ok gibi fırladı. Askerler onu takip ettiler. Allah Allah sesleri Sisra Kalesi'nin burçlarında yankılandı. Bir kişi 10 Rus askeriyle dövüştü. Toplara karşı iman dolu göğüslerini siper ettiler. Öldüler ama düşmanı Sisra'ya sokmadılar. Nur içinde yatsınlar. Silistre kahramanları. Bir zamanlar Silistre bizimdi. Silistre bir vatan parçasıydı. 18 Mayıs 1829'da ikinci defa Ruslar Silistre'yi kuşattılar, topa tuttular. Şehirde çok az askerimiz vardı. Uzun süre dayandılar, barut bitti, yiyecek azaldı. Rus ordusu kumandanı General Karazovski, Silistre kumandanı Sert Mehmet Paşa'ya teslim çağrısında bulundu. Sert Mehmet Paşa, "Asla," diye gürledi. "Kan dökerek aldık, kan dökerek veririz. Güçleri yetiyorsa gelsinler." Arkadaşlarını bir evde topladı. "Bu kale ne sizin ne de benimdir," diye konuşmaya başladı. "Milletin malıdır. Millet bizi kaleyi korumaya tayin etmiştir. Ben kaleyi Ruslara vermeyeceğim. Milletin emanetine hıyanet etmeyeceğim. Etmeyeceğiz," diye birazdan bağırdılar. Ertesi sabah Sert Mehmet Paşa bütün askeri meydanda topladı ve saydı. Kala 7000 kişi kadar kalmıştı. Gerisi uzun süren savunma sırasında şehit olmuştu. Mehmet Paşa'nın gözleri dolu doluydu. "Gazi kardeşlerim," diye konuşmaya başladı. "Evlatlarım, bugün topa karşı tüfekle, bombaya karşı süngüyle savaşacağız. 40 yıldır durmadan savaştım ve her seferinde şehit olmayı umdum. Belki kısmet bugündür. Biraz sonra kaleden çıkıp Rus ordusuna saldıracağız. Hakkınızı helal edin. Gelmek istemeyen varsa zorlamam, gelmesin." Bir tek kişi bile geri çekilmedi. "Seninleyiz paşa baba," diye haykırdılar. Bir saat sonra hücum başladı. Top, tüfek yağmuru altında Rus ordusunun üstüne atıldılar. Düşman şaşırdı fakat çabuk toparlanarak karşı koydu. Çok kalabalıktılar. Yine de hücum başarıyla sonuçlandı. Binlerce Rus'u öldürerek kaleye döndüler. Ve bu hücumlar hemen her gün tekrarlandı. Kahramanlarımız her gün biraz daha azaldı. Nihayet sadece birkaç kişi kaldı ama o birkaç kişi gece yarılarına kaleden çıkıp saldırmaya devam etti. Geriye hiç kimse kalmayıncaya kadar. Nur içinde yatsınlar. Erzurum çığ gibiydi. Ahmet Muhtar Paşa 50.000 askerle 250.000 Rus'u durdurmaya çalışıyordu. Kars'ı kuşatmadan kurtarmış, Halya Savaşı'nda kazanmıştık ama bu yetmezdi. Düşman tren yoluyla devamlı besleniyordu. Yeni asker, yeni silah, envai çeşit yiyecekler geliyordu. Ahmet Muhtar Paşa'nın komutasındaki ordumuzun ise yiyeceği kıt, giyeceği yırtık pırtık, silahı eski püsküydü. Buna rağmen 26 Ağustos 1877 ile 3 Ekim 1877'de 1. ve 2. Gedikler Savaşları'nda kazandık. Fakat kış zorlu bastırmıştı, soğuklar dondurucuydu. Askerimiz ise yazdan kalma yırtık pırtık elbiselerle dövüşüyordu. Başkomutan Ahmet Muhtar Paşa yardım istedi. Mevziye ihtiyaçları vardı. Asker ise çok yorgundu. Halk genci ve ihtiyarı ile koştu. Eline kazmayı, küreyi kapan cepheye gitti. Canla başla çalışıp mevzi kazmaya koyuldular. Bu sırada düşman başkumandanından bir mektup geldi. Düşman teslim olmamızı istiyor. Durumunuzu biliyoruz. Dövüşecek gücünüz kalmadı. Askeriniz perişan, diyordu. Ahmet Muhtar Paşa kumandanlarla bir toplantı yapıp mektubu okudu. Arkadaşlar, dedi. Moskov kapımızdadır. Durumumuz ise hiç iyi değildir. Ne düşünürsünüz? Tek tek söz aldılar ve asla teslim olmayacaklarını söylediler. Ahmet Muhtar Paşa'nın gözleri yaşarmıştı. Böyle cevap vereceğinizi tahmin etmiştim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah yardımcımız olsun. Düşman komutanına gönderilecek cevabı yazdı. Kanımızın son damlasına kadar Erzurum'u savunacağız. Allah'ın yardımından ümidimizi kesmedik, kesmeyeceğiz. Bu sırada halk da din bilginlerinin etrafında toplanmış, Erzurum'un her taşını savunmaya hazırlanmıştı. Din bilgini Ali Efendi, "Vatanımızın savunmasını uğrunda gerekirse şehit olmaktan hiçbir Erzurumlu kaçmaz. Biz de asker kardeşlerimizle birlikte düşmanla savaşacağız. Canımızla, malımızla savaşa katılacağız. Allah bizimle olsun," dedi. O sırada padişah telgrafı geldi. Padişah Ahmet Muhtar Paşa'yı met ediyor, Erzurum hattının iyi savunulması gerektiğini bildiriyordu. "Bu savunma ilelebet tarihimize altın sayfalarla geçecek bir savunma olmalıdır," diyordu. Asker telgrafı dinleyince coşmuş, açlığı, soğuğu, silahsızlığı unutmuş, saldırmak için sabırsızlanmaya başlamıştı. 8 Kasım 1877 gecesi askerimizin kılığına giren düşman askerleri Aziziye tabyasını basarak uyuyan askerlerimizi şehit ettiler. Boğaz boğaza bir boğuşma oldu. 1. Tabya komutanı Yarbay Bahri Bey yaralandı. Hemen bir mektup yazıp Ahmet Muhtar Paşa'ya gönderdi. Durum gerçekten korkunçtu. Askerlerimizin çoğu şehit olmuş, düşman üstünlük sağlamıştı. Ahmet Muhtar Paşa dişlerini gıcırdatıyor, hırsından ağlıyordu. Erzurum halkına haber gönderdi. "Gelmezseniz halimiz kötü olacak." Halk 7'sinden 70'ine kadar ayaklandı. Tekbirler alarak Aziziye istikametine koptu. Evet, buna yürüyüş denmezdi. Çığ gibi kopmuş yuvarlanıyordu. İnsan sel gibi akıyordu. Düşmanın modern silahlarına karşı Erzurum halkı bıçakla, baltayla dövüştü ve akşama doğru Aziziye tabiasını Ruslardan temizledi. Erzurum kurtulmuş, bayrağımız tekrar eski yerine çekilmişti. Nazlı nazlı dalgalanıyordu. Nene Hatun. 1877 yılıydı. Osmanlı-Rus savaşı bütün şiddetiyle sürüyordu. Kasım ayının 7'sini 8'ine bağlayan gece buz gibi bir soğuk vardı. Fakat Erzurum halkı üşümüyordu. Kulaklarına top sesleri geldikçe yürekleri tutuşuyor, vatan aşkı onları yakıyordu. Gece yarısından sonra bütün minarelerden yükselen aynı ses sanki kanlarını dondurdu, yüreklerini soğuttu. Ses şöyle bağırıyordu. Erzurumlular, gayret vaktidir. Moskov Aziziye tabyasına girdi. Bu gece Ermeniler bir karakolumuzu basarak kardeşlerimizi boğazladılar. Allah'ını ve vatanını seven silahını alıp Aziziye'nin imdadına koşsun. Erzurum'un kenar mahallesinde genç bir gelin vardı. Ses duyunca öylece kala kalmıştı. Kocası Moskov'la savaşmak için cephedeydi. Yaralı olarak cepheden dönen ağabeyi bir gün önce kollarında şehit olmuştu. Moskov sürülerine karşı derin bir kin duyuyor ve içini yiyordu. 3 aylık bebeğini emzirip beşiğine yatırdı, yanaklarından öptü ve şöyle fısıldadı. Yavrucuğum, seni bana Allah verdi. Ben de seni Allah'a emanet ediyor ve vatanım için savaşmaya gidiyorum. Yaşlı gözlerle mutfağa koştu, et doğradı, keskin satırı kaptığı gibi karanlığa daldı. Ellerinde balta ve tırpanlarla Aziziye'yi savunmaya koşan kadınla erkekle kalabalığa atıldı. Erzurum halkı nihayet Aziziye vardı ve düşmanla gırtlak gırtlağa geldi. Kimisinin elinde orak, kimisinin elinde tırpan, kimisinin elinde satır ve bıçak vardı. Bazının ise yumruklarından başka bir şey yoktu. Gırtlak gırtlağa boğuşuyor, ölmekten asla korkmuyorlardı. Nenenin elindeki satır durmadan işliyordu. Nene önüne çıkan Moskov'u deviriyordu. Aziziye'de 2000'den fazla düşman yok edilmişti. Fakat genç gelin nene de yaralanmıştı. Yaralarını aldırmıyor, güç ayakta durduğu halde satırını işletiyordu. Ancak büsbütün takatten düşünce yere devrildi, yine de boş durmadı. Her tarafından kan boşalıp her an ölüme biraz daha yaklaşırken o sürünerek birkaç düşman askerini daha akladı. Nihayet Aziziye'ye kurtuldu. O günden sonra nene bütün Anadolu'da Nene Hatun olarak tanındı ve Türk kadınlarının sembolü haline geldi. Bütün ömrü boyunca Aziziye'ye düşmanın yaptığı kahpeliği anlattı. 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşındayken hayata gözlerini kapadı ve Aziziye şehitliğine gömüldü. Allah'ın vurduğuna vurmayız. 1910 yılları. Osmanlı Devleti her taraftan kırpılmış, yabancılar devlet içinde devlet olmuşlar. En şımarıkları ele avuca sığmazlar da Ruslar. Rus seferinde vazifeli iki memur, bir Ali Kıran baş kesen, İstanbul'da babalarının tapulu malı gibi oturuyorlar. Seferin iki dudağı arasından çıkacak her kelime adeta bir ferman hükmünde. Osmanlı hükümeti bizar, lakin derdini kime yanmalı? Kendi gücüne dayandığı yıllarda çömezleşen Rus, en zayıf anda Osmanlı yüreğinden vurmak için fırsat gözler durur. Osmanlı devlet ricali de bu fırsatı Rus'a vermemek için siner. Ha siner. Sabık Erzurum valisi Tahsin Bey, o sıralar Beyoğlu mutasarrıfı. Hayırlı bir işe teşebbüs edip Beyoğlu'ndan Büyükdere'ye telefon hattı çektirmiş. Lakin aksilik telefon direklerinden birkaçı Rus sefaretinin önüne rastlamıştır. Rus sefiri hemen ultimatumu Babali'ye dayar. Ya bu direkler kaldırılır veya gerisi malum bir sürü tehdit, yıldırma bahane. Babali yine çaresizdir. Kendi topraklarına diktiği birkaç telefon direğini korumak gücünden bile mahrumdur. Belki bu kadar aciz değildir. Babali Rusya'ya aradığı bahaneyi fırsatı vermekten kaçınmaktadır. Tahsin Bey çağrılır. Vaziyet nazik görülmekte Tahsin Bey. Rus sefiri sefaret önüne diktirmiş telefon direklerinin kaldırılmasını istiyor. Ne cevap vereceğimizi kestiremiyoruz. Sizinle bu yüzden görüşmeyi murad ettik. Ne dersiniz? Tahsin Bey vakur. Tahsin Bey eski paşalara gıpta ettirecek. Celadette ayakta. Kükrer. Devlet-i âliye birkaç telefon direğini korumaktan aciz ise kendisini nasıl koruyacaktır? Böyle basit bir işi mesele yapmayalım istiyoruz. İki devletin dost geçinmesi lazım. Eskisi kadar kuvvetli olmadığımız malum. Telefon direklerimizi dahi koruyamayacak hale mi düşmüşüz? Vah esafa! Esef etme Tahsin Bey, şükürler olsun devletimizde direklerimizde koruruz. Lakin dedik ya, mesele çıkmasın istiyoruz. Siz bir hal çaresi düşünseniz. Ne yapmam istenir, direkleri kaldırtayım mı? Yok canım, mesela sefirle görüşüp bu fikrinden caydırabilirsiniz. Eminim siz dinleyecektir. Bakalım. Tahsin Bey Rus sefaretinin kapısında düşünceli, üzgün, bezgin, küçülmüş, bitmiş sanki. Ayakta zor duruyor ve reddedilme ihtimali aklına geldikçe ürperiyor. Kapıdaki görevliye maksadını söyleyip sefarete girdiği sırada Rus sefiri merdivenlerde belirmiştir. Bakışırlar, sefir, kim bu adam, niçin geldi? Ekselansları, bu zat Beyoğlu mutasarrıfı olup şu telefon direkleri konusunda ekselanslarıyla görüşmeye gelmiştir. Ekselanslarının burnu kaftağında, gözleri istifafla büzülü, dudaklarında istihza, okları yağdıran yarıp bir tebessüm, bir mutasarrıfla görüşemem. Gitsin sadrazamıyla konuşsun, gerekirse o gelip benden rica etsin. Tahsin Bey yer yarılsa seve seve içine girecek kadar bıkkın, bir anda buharlaşıp uçmayı, yok olup silinmeyi isteyecek kadar utanmış. Dudaklara çıkan yüzlerce kelimeyi güçlükle yutup tek kelime fısıldar. Allah'ım! Sendeleyerek sefaretten çıkar. 1918 yılı. Rusya'da bir yıl önce gerçekleştirilen komünist ihtilali yüzünden Beyaz Ruslar ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlar. Bir grup da İstanbul'a gelmiş, sefil, perişan, bir lokma ekmeğe muhtaçlar. Ancak hayırsever İstanbulluların yardımıyla hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Tahsin Bey yine sahnede, bu sefer beyaz Rusların arasında dolaşmaktadır. Niyeti Fransızca bilen bir beyaz Rus bulup oğluna öğretmen tutmak. Birini gözü ısırınca soruşturur, kendisini vaktiyle Rus sefaretinden hakaretler edip kovan sefir olduğunu öğrenince, yıllar önce yaptığı gibi tekrar Allah'ım diye fısıldamaktan kendini alamaz. Sefir perişandır. Üstündeki elbise elbise olmaktan çıkıp çaput yamağına dönmüştür. Açlıktan gözlerinin feri gitmiş, yanakları çökmüştür. Alıp evine götürür, yedirir, giydirir, bir güzel ağırlar. Cebine de hatırı sayılır miktarda para koyduktan sonra eski hadiseyi hatırlatarak tek bir kelime dahi söylemeden geri gönderir. Yıllar sonra Tahsin Bey hadiseyi bir yakını anlattığında yakını şu soruyu sormaktan kendini alıkoyamaz. Yaptıklarını niçin yüzüne vurmadın? Tahsin Bey'in dudaklarına acı bir tebessüm. Allah'ın vurduğuna vurmak fazilet değildir. İhtimal Rus sefirinin eline tekrar fırsat geçse Tahsin Bey yine aynı muameleyi yapacak, sonra tekrar düşse Tahsin Bey'den aynı muameleyi görecektir. Selimiye mi? Düşmana vermem. 1912 yılının Aralık ayı başlarıydı. Edirne aylardan beri Bulgar ordusunun muhasarası ve tazyiki altında yaşama mücadelesi veriyordu. Bu arada Edirne'nin bazı birliklerle irtibatı kesilmişti. Padişah Edirne müstahkem mevki kumandanı Şükrü Paşa'ya gönderdiği telgrafta can siparihane müdafasını tebrik ediyor, Selimiye'yi düşmana bırakmamak için elinden geleni yapacağına inandığını belirtiyordu. Telgrafı okuduktan sonra Şükrü Paşa pencereye gitti. Bir zaman Selimiye Camii'nin mahzun minarelerine baktı. Yumruklarını sıktı. "Yok Selimiye'm, yok!" diye hıçkırdı. "Seni düşmana vermektense canımı veririm daha iyi. Bu ecdat yadigarı beldeyi düşmana verecek alçak düşünemiyorum. Kanımın son damlasına kadar dayanacağım." Fakat irtibatı kesilen birliklerden birine mühim bir emir göndermesi lazımdı. Emri yazdırmıştı. Bunu götürmek için öyle birini bulmalıydı ki sır verip sır vermemeliydi. Genç ve gözü pek subaylarını bir bir gözünün önüne getirdi. Mülazım-ı Sani Sadık, Mülazım-ı Sani Şevket, Mülazım-ı Evvel Ali ve Cafer, hepsi yiğit, gözü pek, cesur subaylardı. Şimdiye kadar verdiği her vazife göz kırpmadan koşmuşlardı. Fakat bu bir ölüm kalım meselesiydi. Acaba daha iyisini bulmaya imkan yok muydu? Yardımcısını çağırıp fikrini sordu. Aklına gelen isimleri de saydı. Yardımcısı, Paşa Hazretleri dedi. Bu arkadaşların hepsi de çok iyi. Ama bendeniz Mülazım-ı Sani Sadık Efendi'yi münasip bulurum. Neden bu tercihi yapıyorsunuz binbaşı? Sebebi var mı? Evet Paşa Hazretleri, Sadık Efendi Edirnelidir. Memleketinin kurtuluş uğruna canını seve seve verir. Yolları da hepimizden iyi bilir. Bütün çocukluğu buralarda geçti. Şükrü Paşa biraz düşündükten sonra çağırın gelsin görüşelim diye emretti. Mülazım-ı Sani Sadık Efendi yarım saat sonra Şükrü Paşa'nın huzurundaydı. Çakı gibi duruyor, gözlerini paşadan ayırmıyor, göz bebeklerinde ateşin parıltıları oynaşıyordu. Emrinizdeyim Paşa Baba. Şükrü Paşa odadakileri çıkartıp Sadık Efendi ile baş başa kalınca konuşmaya başladı. Oğlum, sana son derece güç bir vazife düşüyor. Sonunda canından olmak da var. Ne dersin? Ne denir Paşa Baba? Can ne gün içindir? Memleketim uğruna şehit olmak, rütbelerin en büyüğüne ulaşmaktır. Bu şerefi benden esirgemeyiniz. Hayatından olabileceğini bile bile bu vazifeye talip oluyor, hatta yalvarıyordu. Bu ne büyük bir vatan sevgisiydi. Şükrü Paşa'nın gözleri yaşarmış, gözyaşlarını göstermemek için pencereden dışarısını seyretmeye koyulmuştu. Pekala Sadık, diye konuştu titreyen sesiyle. Sana bu vazifeyi veriyorum. Allah muinin olsun. Kucaklayıp alnından öptü. Hava kararınca yola çıkarsın. Mülazım-ı Sani Sadık Efendi gencecik yüzünü ışıl ışıl aydınlatan bir tebessümle topuklarını birbirine vurup selam durdu. Baş üstüne Paşa Baba sert adımlarla odadan çıktı ve ertesi gün acı haber Edirne'ye geldi. Mülazım-ı Sani Sadık Efendi vazifesini başarmış fakat geri dönerken yaylım ateşine tutulup şehit olmuştu. Şükrü Paşa kır karışık sakalını çekiştire çekiştire "Vah yavrum, vah ciğerparem!" diye mırıldandı. Birden başını kaldırdı, sertleşti. Hayır diye adeta bağırdı yanındakilere. O büyük şehide acımaya hakkımız yok. Rütbelerin en büyüğüne erişti. Böylesine ancak gıpta etmeliyiz. Birkaç gün sonra kucağında bir çocukla genç bir kadının kendisiyle görüşmek istediğini Şükrü Paşa'ya bildirdiler. Paşa kadına kim olduğunu sordu. Mülazım-ı Sani Sadık Efendi'nin dul eşiydi. Hemen paşanın yanına aldılar. Buyur kızım, hoş geldin. Çok gençti, ancak 17-18 yaşında gösteriyordu. Kolların arasında sevgiyle tuttu bebek ise henüz 10 aylıktı. Paşa baba, dedi, sizi fazla rahatsız etmeyeceğim. Sadık'ım, dinim, vatanım için şehit oldu. Ahirette yeniden ona kavuşmak için ölümü bekleyeceğim. Size asıl şunu söylemeye geldim. Kolların arasındaki bebeği paşaya doğru kaldırdı. İşte Sadık'ımın yadigarı, bunu böyle günler için büyütüyorum. Mahzun olmayınız Paşa Baba. Sadık'ım şehit olduysa oğlu büyük vatan müdafasına koşacaktır. Analar daha ne sadıklar dünyaya getirir. Sadık'ım da oğlum da ben de dinim vatanım için feda oluruz. Vermem Selimiyen vermem diye iç çekti. Sadıklar sadıkların oğulları, kadınları yaşadığı müddetçe varsın dünya üstüme yığılsın. Seni yine de vermem. 9. ayrımın sonu, sayfa 195.